Taiwan Excellence ikisi biri sunar.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Tunahan Saftır.
Bir ikisi bir de daha tekrar birlikteyiz ve teknoloji oyun dünyasındaki son bir haftanın olaylarını sizler için yorumlayacağız. Çok yoğun bir haftaydı bizler için. Tayvan'a gittik geldik. Allah'ın izniyle eğer bir aksilik olmazsa da ben cumartesi günü
tekrar
Amerika yolculuğuna çıkmış olacağım. Bir günlük arada, iyi ki cuma gününe denk geldi ki hani hep beraber yine burada birlikteyiz ve program çekebiliyoruz. Erdi hala da Tayvan'da. Gökhan'ı da Ankara'ya yolladık. O da bir gün önce yine davet olarak geldi. Ben gidemedim artık.
İmkanlar bu kadar. Evet. Kadar gideceğiz.
Elimizdeki tüm editörleri her yere dağıtmaya başladık şu anda. Ulus içi, ulus dışı her yere gidiyoruz. İlk haberimizle başlayalım isterseniz. İlk haber olarak aslında Tayvan'da şöyle neler gördük, neler yaptık onlardan bahsedelim isterseniz. Ben Asus'un davetiyle gittim. Erdi de çeşitli firmaların sponsorluğuyla beraber gitti. Onun da sponsorlarından bir tanesi MSI'dı. Bu yüzden bizim ilk videolarımız sadece Asus ve MSI tarafından geldi mesela. Şimdi Erdi diğer firmalara da çekmeye başladı. Orada bir süre daha kalacağı için tüm Computex'teki gelişmeleri görebileceksiniz. Ama ben sizler için en azından kendi gezdiğim tarafını yorumlayayım. Asus tarafını gittik, gezdik, gördük ki Asus'ta X299 anakartlarının lansmanı yapıldı ve Intel'in yeni 18 çekirdeğe kadar çıkacak olan Core X serisi işlemciyle tanışmış olduk. Gerçek anlamda AMD'nin Ryzen işlemcilerinin rekabete nasıl bir katkı sağladığını gördük aslında
yani
bu tarafta.
Kullanıcılar da genelde yorumlarda Intel'in birkaç sene sonra çıkaracağı şeyler belli ki öne çekildi de AMD'den
sonra. Hatta bence birkaç sene
sonra
bile yok, çıkartmayacaktı. Bunlar yani, bir köşede bekletiliyormuş yani duruyorlarmış.
Büyük ihtimalle öyleydi.
Çünkü işin garip tarafı şu arkadaşlar. Mesela Ryzen işlemcilere baktığınızda 8'den 16 çekirdeğe geçildiğinde yani triple işlemcilere baktığımızda işlemci aslında 2 tane 8 çekirdekli işlemciden oluşuyor 16 çekirdekli. Zorun filan devasa büyük soketi filan. Intel'e baktığımda öyle bir durum yok. Intel'in işlemcileri hala küçük.
Intel zaten verimlilik konusunda ve daha küçük işlemciler yapması evet. Biraz daha öndeydi.
Demek ki adam zaten istedim. Hazırlamış. Arka planda duruyormuş yani işlemciler.
Ben hamle oradan, beklemişler
evet,
sadece.
Evet, onu çıkartıyorum. X299 anakartlara baktığımızda da aslında ne öne plana çıkıyor? Anakartta artık dolunun dolusu. Her şeyi doldurmuşlar. Bu sefer M.2 SSD kısmında birçok yenilik gördük. M.2 SSD'ye deli gibi bir yatırım var. Özellikle M.2 SSD'lerle yapılacak RAID üstüne. Ne yazık ki ülkemizde dolar artışından sonra SSD satın almak biraz daha zorlaştığı için kullanıcılar 128-256 GB'lıklarla idare ediyorlar ama yurt dışında artık millet 4 tanesini alıp nasıl RAID kurarsın falan bunu konuşmaya başlamış durumda.
Bizim için herhalde bunların yaygınlaşması daha bayağı bir zaman alacak.
Biraz daha alacak. Fiyatların biraz daha düşmesini beklememiz gerekecek açıkçası bu tarafta. 10 TB'lik mekanik diskler bile ülkemiz açısından hala pahalılar.
Ne yazık
yani
ki.
Mekanik diskler pahalıyken
SSD'nin hele ki M.2 tarafına geçtiği
evet. Zaman. Ki M.2'ler artık popüler olan o. Yani anakartın üstüne takıyorsun. Hiçbir SATA bağlantı kablosu yok, bir şey yok. Kasanın içinde görüntüyü bozmuyor, havalandırmayı bozmuyor ve kullanmaya başlıyorsun. Gerçekten çok iyilerdi. X299 anakartlarda RGB'nin dibine vurmuşlar artık. Yani anakartın her yerinde bir aydınlatma görüyorsun yanındaki
ve
şeritlerde vesaire.
Ve artık bunlar birbiriyle eşlenik olduğu için işte ekrandan ayrı, anakarttan ayrı, kasadan ayrı hep aynı renk bütünlüğünü sağlayacak şeyi kurmak mümkün artık.
Evet, mesela Asus'un bir oyuncu monitörünü de orada sizler için görüntüleme fırsatı bulduk. Şu an ekranlarınıza geliyor. Quantum Dot teknolojisinden ayrılan 200 Hz 21:9 formatlı 35 inçlik bir monitör. Bende 34 inçlik bir modeli var. 3440x1440 piksel çözünürlüğe sahip PG35VQ model ismiyle geçiyor. Bu monitör zaten mükemmeldi. Mesela bunun arkasına hemen bir RGB koymuşlar. Evet. Artık monitörün arkasındaki aydınlatma dahi.
Çünkü o duvara yansıyan ışık bile mesela evet. Ayrı bir hava katabiliyor atmosfere.
Ya düşünsene bak, klavye, fare, monitör, kasanın içindeki aydınlatma şey. Ve Asus orada bize şeyi de gösterdi aslında. Deneysel aşamada olan, henüz daha piyasaya sürülmemiş olan USB masa ışıkları var.
Of.
Onlar da şeyleştirmek çalışıyorlar.
Artık olması gereken beklenen olay herhalde oyuncu tarafından.
Evet, yani mesela LED şeritleri bilirsin. Biz yukarıda kullanıyoruz evet. Masada aydınlatmada falan. Hepsi aynı renk yanlarda o şeritlerin. Şimdi Asus yeni anakartlarında 3000'li programlanabilir LED şeritleri de destekliyor. Böylece LED şeritte 100 tane renk varsa 100 LED'i de farklı renkte yakabiliyorsun. Ya da animasyonlar yapabiliyorsun üstlerinde.
Artık herhalde oyunda gördüğümüz görüntünün rengine göre de anlık değişecek şeyler
sana
de yapabiliriz.
Sana bir şey söyleyeyim mi? O işte çok mümkün oldu bu anakartlarla beraber. Ben bir sonraki yazılım güncellemesinde öyle bir şey bekliyorum.
Yani ben de onu bekliyorum artık. Bu
çünkü anakart şu anda onu destekliyor. Programlanabilir LED'lerle tek yapılması gereken bir yazılımcının Asus'un yayınlamış olduğu AeroSync'in o açık API'lerini kullanarak ekrandaki görüntüyü yorumlaması.
Ki yani bunun başka alanlarda yapılabildiğini gördük. Hatta bizim Yağız da yapıyordu zaten.
Evet, ben de evde gerçekleştirdim. Bir Raspberry Pi'ye bağlayarak. Şimdi anakartın üstünde bu programlayıcının olması, kontrolcünün olması her şeyi büyük değiştirecek. gerçek anlamda eğer renklerden, o aydınlatmadan hoşlanıyorsanız ki, eğer modifikasyon yapıyorsanız ve bilgisayarınızın iyi görünmesini istiyorsanız buna önem veriyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şu anda olayı bitirmişler. X399 anakartları da görüntüledik. Ona da böyle bir kısaca değineyim o tarafta. X399 anakartlarda soket kısmı devasa duruyor. Yani zaten iki tane işlemci yan yana taktığınız oraya az çok kestirebiliyorsunuz. Orada özellik şu. 64 tane PCI Express artık hattına sahibiz. Bu anakartın yani sınırsız bağlanabilirlik, sınırsız özgürlük sundu anlamına göre. Yani USB portu, işte takacağın iki tane ekran kartının X16 çalışması.
Artık bunları geride bıraktık zaten.
Yani anakartı ne bağlasan X16 çalışacak kapasitede 64 tane hat olması gerçekten muazzam. En yeni Core X ailesine baktığımızda mesela 44 iş hattı var.
Yani.
Aradaki fark gerçekten muazzam. Ne kadar fazla PCI Express hattına sahip olursan o kadar daha hızlı RAID yapabilirsin. O kadar daha güçlü donanımlar bağlayabilirsin. Bu açıdan önemliydi. İki tane daha küçük not düşeyim. Mesela orada ilk AMD Ryzen işlemcili 10. dizüstü bilgisayarını da görüntüledik biz. Hatta Erde bir testini yayınladı canlı olarak. Artık AMD Ryzen işlemciler 10. dizüstü bilgisayarına da girdiler. Hatta AMD GPU kullanıyor. RX 580 var evet. İçinde. Böylece rekabet daha canlanacak. Fiyatlar bakalım ne olacak. Eğer AMD rakip rekabetçi bir fiyatla piyasaya sokabilirse bu 10. dizüstü bilgisayarlarını, belki Nvidia tarafından da bir fiyat düşüşü bekleriz. Çünkü GTX 1060'lı dizüstü bilgisayarlar kullanıcıların beklediği fiyatlara ne yazık ki düşmedi. Yüksekte kaldılar.
Yani bugüne kadar AMD tarafında hani masa üstünde tamam görüyorduk ama dizüstünde neredeyse bulmak imkansız gibi bir
imkansız
şeydi.
İmkansız da silinmişler.
Yani iyice silinmişlerdi.
Haritadan gitmişlerdi.
Ryzen işlemcilerle birlikte tekrar dönmeleri tabii kullanıcılara yarayacak
evet.
Rekabet.
Ahmet Nvidia tarafında ise şöyle bir atak oldu. Max-Q ismini verdikleri yeni bir soğutma sistemi geliştirmiş Nvidia ve GTX 1080'li dizüstü bilgisayardan olabildiğince incelmesi için özellikle Asus'la beraber ilk çalışmayı yapmışlar. Biz bu tasarımları bütün firmalarda göreceğiz aslında. Bu Nvidia'nın kendi geliştirdiği tasarım sorularından bir tanesi. Mesela Asus'un geliştirdiği ve orada sergilediği dünyanın en ince GTX 1080'li dizüstü bilgisayarı Zephyrus'ta özellik şuydu. Ekranı açarken kas arkadan açılıyor biraz evet. Daha ve ekstra bir hava
çok ilginç
sağlıyor.
Bir tasarım düşüncesi.
Evet çok enteresan bir tasarım. Çok güzel mekanik bir şey. Ekranı açarken kasa da açılıyor.
Bu şey gibi çok üst düzey araçlarda fren sistemini dengelemek için arkadan bir evet. Spoiler kalkar açılsa değişir.
Doğru
ya.
Doğru söylüyorsun.
Onun gibi bir şey olmuş. Ve hakikaten bu kadar ince laptoplara artık oyuncu dizüstü bilgisayarla ulaşmamız da güzel. Çünkü buraya da zamanında çok kallavi makineler geldi. İçinde NAS sistemler vardı ama taşınabilir değil, taşıyabilirsen dizüstüydü resmen.
Tabii resmen 2.2 kilo ağırlığıyla bu dizüstü bilgisayar gerçek anlamda taşınabilir.
Yani kuş gibi.
Kuş gibi gerçekten için. De. Ha, benim için bir tek dezavantajı var. İşte Full HD monitöre sahip. Bazı arkadaşlar demiş ki işte 120 Hz Full HD olsun 4K'ya gerek var. 4K oyun mu oynayabileceksin makinede falan diye.
GTX 1080 olduktan sonra oynanabiliyor da yani.
Ya şimdi 4K dizüstü bilgisayarınızda monitör olduktan sonra, bir panel olduktan sonra illa oyunu 4K oynamana gerek yok yani. Zaten. Ama profesyonel olarak arkadaşlar bu makineler bizler için de çok değerliler. Neden? İncecik, çok güçlü bir makine. Alıyorsun, yurt dışına götürüyorsun. 4K videoyu çatır çatır işliyorsun. İşte orada Full HD biraz yetersiz geliyor. Ama ben bir monitör görüntüledim. Zen Screen isminde Asus'un. Zen Pro'lar falan da vardı. Artık onları bu programda yer vermeyeceğim. İncelemelerini YouTube sayfamızdan bakabilirsiniz. Birçoğunu ana sayfaya bile taşımadık. Orada hep YouTube'u hızlı bir şekilde atabildik ancak fuardan. Şunu söyleyeyim, Zen Screen yapmışlar. Full HD, 15.6 inçlik 16'ya 9 bir ekran. Tip-C porttan bir bağlıyorsun. Bitti.
Bitti. Zaten bu Tip-C portu artık yavaş yavaş iyice hayatımıza
evet,
girecek.
Enerjiyi de oradan alıyor. Display port üstünden görüntü aktarım teknolojisini de destekliyor biliyorsun Tip-C. Hiç enerji falan da bağlamıyorsun, çalışmaya başlıyor. İşte bu dizüstünün yanına belki onu da taşırsan ama yani. Bu sefer de taşınabilirliğinin bir anlamı kalmıyor ama iki ekranda işini devam ettirebilirsin. Oyun haberleriyle biraz devam edelim istersen.
Tamam.
Bence bu ayın en değişik haberlerinden bir tanesi PlayStation Plus'ın ilk defa düzgün oyun vermesi. İkisi
evet.
De güzel oyun.
Yani şimdi Xbox tarafında alıştık hep güzel oyunlar çıkmasına. Hani başka konularda eleştirsek bile verdikleri oyunlar iyiydi. PlayStation tarafında da hep böyle bir bekliyorduk iyi bir oyun gelse diye. Hani bu zamana kadar gelen oyunlara göre iyi. Ki aslında Killing Floor 2 de güzel oyun. Life is Strange de aslında denenmesi gereken bir oyun. Eğer bugüne kadar oynamadıysanız kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim.
Ya bana sorarsan şimdi Xbox'ta şöyle bir avantaj vardı. Biliyorsun geri uyumluluk çıktıktan sonra Xbox 360 için verdikleri oyunları da Xbox One sahipleri oynayabiliyordu
yani
birçoğunu.
Çeşitli işte Gold servisleriyle birlikte işte belli ücretler ödeme karşılığında belli oyunlara sahip olma durumları da vardı. O tarafta bayağı bir yelpaze var.
Şimdi bu oyunlar elle tutulur oyunlar. Injustice'dan sonra PlayStation yani. 4 tane verilmiş herhalde en baba oyunlar oldu.
Bir de Rocket League'i sayabilirim. Ha,
evet doğru.
O zamandan beri hakikaten değdiğini düşündüğümüz oyunlar böyle de devam etsin isteriz.
Ben aslında devam etmesini istediğim şey ne biliyor musun? 12 aylık PlayStation Plus alanlara Star Wars Battlefront bedava veriliyor biliyorsun.
Evet ama ilk defa alanlara.
Evet.
O da
yani
kötü
bir tek o sıkıntı oldu. Bence bunun şöyle bir şey yapılması lazım. Her 12 aylık yenilediğinde bir tane de oyun bedava alman lazım.
Ya öyle yapsalar daha güzel olur.
Evet.
Ya o konuda artık biraz cimri mi davranıyorlar desek bilemem tabii şirket
ya
politikası
ama. Ya o politikanın biraz gevşemesi lazım çünkü
yani.
Havaya para verip de sadece online özelliklerin açılması açılması çok saçmaydı.
Yani online özelliklerde çok bir şey yok. Zaten PlayStation 3'te bedavaya kullandığım şeye şimdi PlayStation 4'te para vermiş olurum sadece,
evet,
online.
PC'de bir de hala bedava.
Haliyle yani insan ister istemez o paranın karşılığında bir şey bekliyor. Gerçi verilecek oyun Star Wars Battlefront muydu? Belki arşivine eklemek isteyen Star Wars hayranları ekleyebilir ama artık üstünden bayağı zaman geçmiş, yenisini beklediğimiz bir oyun. Tabii bir de Ultimate Edition sürümü veriliyor yani, o da.
Ya ben sana bir şey söyleyeyim, versinler. Battlefield 4'ün de Ultimate falan yani. Versinler mesela, versinler yani. Birçok yani insanın çünkü ek paketler falan yok onun, biliyorsun.
Ki hatta bence teşvik bile eder yani insanlar 12 aylık almaya.
Evet, bence de. Keşke hepsi yapsalar mesela, Xbox'a da böyle bir şey olsa. PlayStation 4'ün bu arada PSVR oyunlarında indirim var yani kutulu oyunlarında.
Hepsinde
Drive
hatta.
Club, SingStar Ultimate Party 79 liraya inmiş. The Last Guardian, No Man's Sky, aslında bunlar VR'da değil, birçok oyununda inmişler.
Tabii hem VR oyunlarda hem normal PlayStation 4 konsol evet. oyunlarında.
Mesela 109 liralık oyunları sayayım isterseniz hızlıca. The Last Guardian, No Man's Sky, No Man's Sky almayın. Ratchet & Clank, Heavy Rain and Beyond, Two Souls, koleksiyonu, Uncharted, Nathan Drake Collection. Mesela bu oyun eğer yani Uncharted serisi oynamadılarsa anılacak oyun. Until Dawn, Bloodborne, The Order 1886, The Last of Us Remastered. Oyunlar güzel ya.
Ya PlayStation cephesine çıkmış bütün baba oyunlar.
Evet, Keyzone Shadow of Fall. Evet. PlayStation 4'ün kutulu oyunlarında 109 liralık oyunlar var.
Onlar aslında, zaten Uncharted 4'ün bile kendisi, 4, bir de
evet,
Bloodborne.
Bloodborne var. PSVR kutulu oyunlarda PlayStation VR Worst Drive Club VR var. 109 liraya düşmüş oyunlardan. Bir de 109 liralık VR oyunlardan Battlezone, Eve Valkyrie, Rigs Mechanized Combat League, Robinson The Journey var.
Yani bayağı güzel indirimler var. Hani
bildiğin
daha önce
bayağı indirmişler oyunları yani, ama 160 lira hala pahalı geliyor ya oyuncu.
Yani isterseniz çünkü oyunun normal fiyatı da eskiden alıştığımız için.
Kaç liraymış ki bunlar indirmişler? Bu arada ben takip etmiyorum bayağıdır.
Bildiğim kadarıyla zaten Uncharted 4 işte 220-240 lira bandında falan seyrediyor ortalama olarak. Ama geçtiğimiz nesilde biz hep oyunlara 180 liradan 170 liradan alıştığımız için şimdiki indirimli fiyatlar aslında o zamanki normal fiyatlara denk geliyor.
Bu arada 1 terabaytlık Gold PlayStation 4'ün de Haziran'da geleceği söyleniyor ama PlayStation 4 Pro varken niye normal PlayStation almaya devam ediyor insanlar, ben anlamadım. Arada fiyat farkı da ciddi değil.
Ya sırf renginden dolayı mı diyeceğim, hani PlayStation 2'de de 3'te de Gold gördük.
Evet.
Hani gelmesi yadırgayacağımız bir durum değil. Gelebilir ama şu an söylenti ki ben beklerim ama büyük ihtimal gelirse Pro'ya da gelebilir belki ileride.
Bu arada 999 liraya BİM'de PlayStation 4 Slim satılacak.
Evet, ilk çıktığı zaman PlayStation 4 yine BİM'de bir satış durumu vardı. O da bayağı ilgi çekmişti.
Evet.
Şimdi Slim de geliyor.
BİM'in forumda ve şeyde genel kullanacak kullanıcı kitlesinde ayrı bir yere yani, sahip zaten.
2 yıllık ithalatçı firma garantili olduğu söylenmiş. 999 TL'den
çok
satılıyor.
Çok iyi fiyat ya.
Fiyat gayet iyi.
Gayet iyi arkadaşlar.
Kaçırmamak lazım.
Eğer PlayStation 4'ü almadıysanız, almak istiyorsanız da hazır indirimlerde varken oyunlarla ilgili o alabilirsiniz. PlayStation 3'ün üretimi de Japonya'da sona ermiş.
Yani bir zahmet artık. 2006'da çıkmış konsol.
Hani vallahi helal olsun.
Zaten standart sürümü üretiliyormuş orada da hala. Hani Super Slim falan da değil. Yani iyi gitti, iyi dayandı bugüne kadar. Ama artık ömrü geçti yani. Evet. Bir zahmet durdursunlar
şimdi
diye.
Şimdi çocuğu olanlar veya içinde böyle çocuk ruhu kalmış insanlar için bir habere geçeceğim. Şimdi Disney'in Cars ya da bizim Türkçe'ye çevirmesiyle Arabalar... Hı-hı. Bu animasyon filminin çocuklarda, erkek çocuklarda apayrı bir yeri var. Yani
bende de ayrı yeri var yani.
Ya ben de izleye hayran oldum. Cars 2 güzel değildi. Cars 3'ün fragmanlarından gördüğüm kadarıyla Cars 3 çok daha iyi olacak. Ama Cars 1 bana sorarsanız şu ana kadar çıkmış animasyon filmleri içinde apayrı bir yere sahip.
Kesinlikle.
Yani kurgusu, düzenlenmesi, eğlencesi izlerken. Ve yani çocuğunuz almak istiyor, siz de sevdiğiniz için siz de alıyorsunuz. Oradaki tüm karakterleri Disney ticarileştirmiş durumda. Yani
başarılı da karakterler.
Abi tribündeki her bir karakter satışa sunulur mu ya? Yani çocuk bir de gördükçe alası geliyor.
Her yerde Şimşek McQueen, çantalar, suluklar,
aynen.
Neler.
Ve hepsini görülüyor. Satın almak istiyor çocuğunuz. Öyle bir durum var. Amerika'ya gidiyorum, ondan sipariş veriyor. Şimşek McQueen'i şusundan al falan filan diye. Şimdi öyle kandırabiliyorum. O yüzden çok üzülmüyor ben gidip gelirken. Şimdi son bir Spero bir oyuncak gösterdi. Cars 3'e özel aslında.
Hiçbir şey ya.
Yani oyuncak demeye bir işaret ise ben ilk izlediğimde şey zannettim. Animasyon yani zannettim.
CGI olarak oraya koymuşlar görüntüyü.
Evet gibi. Zaten Bartu'yu izlettim. Bartu henüz 3 yaşında ve şeyi anlamadı o. Onun bir oyuncak olduğunu anlamadı. Karşıdan bir karakter falan zannetti böyle. Hani
İnanılmaz
filmde.
Ya hareketleri birebir.
Üstünde 10 tane motor var. Ve 10 motor ağız hareketleri LCD ekranlı gözleriyle beraber araba arkadaşlar 40 dakika boyunca aktif olarak çalışabiliyor. Uzaktan kumandalı araba. Sağında solunda dokunmaya hassas gövde var. Oraya dokunduğun zaman sana tepki veriyor. Eğer arabalar animasyonunu izlediyseniz McQueen hareket ederken böyle sağa kalkar, sola kalkar böyle hep hareket eder.
Sürekli böyle oynar.
Evet, tampon sürekli oynar. Diye. Hepsini yapıyor.
Müthiş yani, inanılmaz.
Mesela çaçav dediği hareketi bile yapmışlar. Biliyorsun üstüne iki tıklıyorsun onu yapıyor falan. Gözler de arkadaşlar kırpıp açıyor, bakıyor sağa sola.
Ya filmde izlediğiniz nasılsa birebir aynısını aynısı yapıyor resmen
ya
yani.
Konuşurken ağzı kıpırdıyor, o inanılmaz oldu.
Ya ben ona inanılmaz şaşırdım. Bir tek işte fiyat konusu biraz.
300 dolarlık bir fiyatı var ama bana için. Sorarsan hı-hı. 300 dolarlık fiyat bu alet için hı-hı. bak 10 kilometre saat hızı ulaşabiliyor. 40 dakika boyunca kullanıyorsun, ses çıkartıyor giderken, patinaj çıkartıyor, bir sürü animasyon var. Alete ucuz kalmış.
Hele bir de bak, Türkiye'ye gelse ve Türkiye'deki seslendirmenin sesiyle olsa of, kesin alırım.
O zaman bambaşka olur.
Valla parayı kıyar alırım. Hiç alacağım bir şey değil ama ona özel bütçe ayırırım.
Ya
yani,
ben açıkçası
kadar.
Şey düşünüyorum. Şu an Bartu için erken onu bir yerlerden atar çünkü şimdi o şeye başladı. Bir yerlerden bir şeyin düşmesi hoşuna gidiyor onun. İşte atladı zıpladı falan diyor.
Ona Hot Wheels'lar falan lazım.
Onu suya muya atar tamam mı? Benim orada içim erir gider. Biraz büyüdükten sonra onu alırım ya da alıp büyüdüğünde ona gösteririm yani, diye düşünüyorum. Ayrı bir yere
sana
koyarım.
Sana zamanında böyle bir şey almıştık.
Çünkü çok hassas bir alet. Onundan düştüğünü düşünemiyorum şu anda ama.
Onu oyun... zaten çocuğuna değil kendine alır öyle
ya bak,
bir alet.
Ya bak teknoloji harbiden böyle uç noktaya dayanmış oyuncak teknolojisinde.
Ya inanılmaz. Ben izlerken şoktayım, hala şaşırıyorum yani nasıl bir şey. Keşke gelse böyle incelemeye
evet,
falan da.
Evet incelesek
bir baksak şöyle nasıl bir şey.
Mükemmel diye. Duruyor. Açıkçası buna da burada yer vermek istedim. Bu arada... ARM işlemcili Windows bilgisayar olur mu olmaz mı? İlk denemeler yapıldı filan derken Snapdragon 835'li ilk Windows bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar arkadaşlar 2017'nin sonlarına doğru raflarda olacak. Ve üreticiler de belli oldu. HP, Lenovo ve Asus'tan Windows 10 yüklü Snapdragon 835'li makineler göreceğiz. İşin komik tarafı çok güzel yazılar gördüm Twitter'da. Intel mobile giremedi ama Qualcomm masa üstüne girdi diye. Çünkü o tarafta çok farklı bir olay var. Farklı bir segment olacak bu. Mobil işlemciler dizüstü bilgisayarlarda konumlandırıldığında Windows ne dedi? Biz buraya işte özel bir RT versiyonu yapacağız. ARM'a ayrıca bir kod yazacaksınız falan filan dedi. Tutmadı. Bu sefer emülatörle çalışıyor ve Photoshop'u falan çalıştırabiliyorsun üstünde. x86 için çalışmış, yazılmış bütün kodlar burada çalışabilecek. Ve ben pil ömürlerinin çok uzun olacağını düşünüyorum bu makinelerin.
Ya öyle olursa zaten esas avantajı o olacak. Evet. Kullanım ömrü.
Hep beraber bir bakalım nasıl olacak. Şimdi gösterilen videolar hızlı çalışıyor gibi gözüküyor ama genelde bunları alıp kullanmaya başladığınızda 3. pencereden sonra makine vah diye gidiyor kendinden geçiyor.
İsterseniz onların da bir işlem gücü var ama yarın öbür gün acaba bu teknolojilerin dönüşmesiyle birlikte x86 platformunda kullandığımız şeyleri de telefonumuzda mesela acaba uygulamaları çalıştırabilecek bir duruma
ya
gelir miyiz?
Bu uygulamanın arayüzleri zaten çok uygun değil ona. Yani, telefon için olan telefonda kalsın.
En azından televizyona bağlayıp böyle ya ben dokunmatik ekranda söylerim. Photoshop mu?
Telefonda olan telefonda kalmalı, hı-hı. bilgisayar için olan da bilgisayar ekranında kalmalı. Ya
kendi çünkü alanında olabildiğince iyileşmeliler.
Kontrol şekilleri çok farklı, hı-hı. ona göre özelleştirme lazım. Windows'un, yani Microsoft tarafının en büyük yaptığı yanılgı şuydu. Gitti dokunmatik sistemlerdeki kullanım şeklini Surface bize masa üstüne dayatmaya çalıştılar. Ellerinde patladı. Yani iki tarafta da farklı bir kontrol şeması var ve senin buna uyum sağlaman lazım en iyi şekilde.
Yani çok az bir kitleyi tabii diyor bir de masa üstüne dokunmatik. Ancak grafik yersen şuysan buysan yani, o zaman kullanıyorsun.
Bir de fareyle onları gitmiyor. Kullanmamızı falan istediler. Böyle saçmalık olabilir yani. Mi? Yani kafayı yemiş durumda vardı. Şimdi yavaş yavaş dönüyorlar. Anladığım kadarıyla mobil tarafta da yenilik deniyorlar ve o arayüzden kurtulma evet, o arayüzden kurtulma çabası içindeler. Hala bir kitle var. Halbuki çok iyiydi, en iyi olduğu şey buydu filan deyip böyle...
Onlar denedi.
Onlar denedi ama olmadı arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bu arada Android'in yaratıcılarından Andy Rubin Essential Phone isminde biliyorsunuz bir telefon tanıtımı gerçekleştirdi. Telefon mükemmel görünüyor.
Evet, tasarım olarak ve üstünde hiçbir ibare yer almaması da bir logo almaması
evet,
olması
enteresan. Da. Özel alaşımlı kasası, işte sahip olduğu zaten özelliklere baktığımızda üst seviye özellikler var. İşte USB Type-C portundan bağlanıyorsunuz. 4 GB belki 128 GB depolama alanı, 3040 mAh batarya. Snapdragon 835 üst seviyede dahil oldu. Çift kamera.
Kendi halindeki telefonu yapmış herhalde Android
evet,
tarafında.
Büyük ihtimalle ve modüler bir tasarım. Mesela arka tarafta iki tane manyetik yer var oraya tutturuyorsun. 360 derece bir kamera tutturup gösterdi evet. O tarafta filan. Telefon 699 dolarlık yüksek fiyatıyla beraber gelecek ve saf Android çalıştıracak. Güncellemeleri daha hızlı alacağını düşünüyorum. Merakla bekliyoruz. Gerçekten merak ettiğim cihazlardan bir tanesi. Yani görüntüsünden çok iyi.
Kullanıma açıldıktan sonra performansı nasıl olacak? Uygulamalarda nasıl olacak onlara da bakmak lazım.
Tabii. Ön yüzde üstte bir delik duruyor ya ön kamera. Millet onu eleştirmiş evet, ama onu bence ön kameranın orada olması iyi olmuş.
Yani ekrana olabildiğince alan ayrılmış ön tarafta. O da bayağı güzel. Yani açıkçası albenisi yüksek bir telefon yapmışlar.
Ben de çok sevdim. Olarak. Bakalım genel kullanımda nasıl bir deneyim sunacak ama Android dünyasına en azından Android'in kökeninden gelme, Android'in nasıl çalıştığını bilen insanların el atması telefon konusunda tabii. Yenilikçilik getirecek diye düşünüyorum ki ekran kas oranı artık yüksek telefonlar standart olacak herhalde.
Büyük ihtimalle öyle olacak. Artık eskisi gibi bir parmak boşluklar görmeyeceğiz.
Bir tek HTC ile Sony kaldı onu yapan. Onlar da bakalım yani nereye kadar.
Kompakt kullanıyorum ben de Sony'nin telefonlarından. Onda bile hani küçük ekranlı telefon olmasına rağmen
dev gibi kasa var.
Evet. Boşluk var yani.
Bu arada AMD Threadripper ailesinde 9 işlemcinin yer alacağı kesinleşti arkadaşlar. 1955, 1955X, 1956, 1956X hepsinin bir X'i var. 1977, 1998 var. 10 ve 16 çekirdekli makinelerde göreceğiz bunları ve işte 3.1 GHz'den standart base clock hızı 3.5 GHz'e kadar yükseliyor. Kendi turbo ile çıkabildiği hızlarda 3.9 GHz ve üzerine çıkan aletler yani
bu
var.
Bu çekirdek sayısında iyi frekans
değerleri. Evet, güzel olan 4 kanal 3200 MHz DDR4 bellekleri destekleyecek olması ve 14 ve 16 çekirdekli cihazlarda 140 Watt'la 155 Watt TDP değerleri görüyoruz. Bunlara iyi bir soğutucu lazım, iyi bir yani su soğutma lazım kullanabilmek için aslında hani bu yüksek hızlarda önemli. Intel'in de hani 18 çekirdekli makinaları getireceğini söylemiştik Core i9 serisinde. 7980 XE olarak isimlendiriliyor. 18 çekirdek 36 threadlik makina ve buradaki saat hızları da yine çok yüksek. Mesela 4 GHz görüyoruz 4 çekirdekli makinalarda. 3.3 GHz görüyoruz ki o da 4.3 GHz'e çıkabiliyor Turbo Clock 2.0'la. Turbo Clock 3.0'a geldiğinde 4.5 GHz'e kadar çıkabiliyor. Bu tarafta da işte 4 çekirdekten başlayacak 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
diye. Herhalde bunları iyi soğutma sistemleriyle stabil 5 GHz'de falan çalıştıracak.
Aynen, işlemcili görecek. Intel tarafında 18 çekirdekli aletin yani işlemcinin yaklaşık olarak 2000 dolar fiyatında olması bekleniyor. O da herhalde rekor kırmak isteyenlerin.
Ya da ancak bizim böyle performans sistemlerinden denemek için gelirse eğer ofise.
Şöyle hani ekmek banıp yediğimiz makinelerden olacak herhalde.
Geçerken şöyle bir yandan bakacağımız bir işlemci olacak.
Ubisoft'un logosu güncellenmiş. Birçok şeye benzeten var.
Ya ne zaman bir logo güncellense hep eleştiriliyor. Ben de eleştireceğim açıkçası çünkü beğenmedim. Genelde firmalarda bu ara böyle tek renk daha böyle kontrast oranı arttırılmış logolar görüyoruz. Çok kalın çizgileri var açıkçası. Alışamayacağım büyük ihtimal bir süre. Instagram'da da böyle olmuştu değiştiği zaman logo. Ama firmalar belli dönemlerde böyle değişimlere gidiyorlar. Galiba 14 yıl üstüne değiştirdiler. Daha önce toplamda bu 4. logoları 14 yıl üstüne değişti. O açıkçası hafif böyle mavimsi morumsu logoya bayağı alışmıştık şimdi oyunlarda. Herhalde kabuk mu değiştiriyorlar diyeceğim logonun yani değişmesine.
Instagram'ın logosu değiştiğinde de 50 bin tane laf ettiler. Yani, şimdi kimsenin umurunda değil.
Yani sonuçta bunlar profesyonel grafikerlerin ellerinden çıkıyor. Bazen yorumları görüyorum. Çok böyle yıkıcı yorumlar yapıyor kullanıcılar ama aynı zamanda buna da gözümüz alışacaktır.
6 ay sonra hepsi unutacak. Yani, logoyu bir daha konuşan olmayacak.
Hatta eskisi daha kötü gelecektir belki gözümüze.
Evet. Crytek Hunt Shadow'unu E3'te tanıtacak diye bir habere yer vermişiz bu tarafta. Ben detaylarına tam olarak hakim değilim.
Şimdi 3 sene önce bu daha farklı bir isimle duyurmuşlardı bu oyunu ama sonrasında zaten Crytek cephesinden hep böyle negatif haberler duyduk. Yok işte stüdyosunu kapattığı, çalışanlarını çıkarttı gibisinden. Hani firmanın duracağı veya batacağı bile belli değilken şimdi böyle bir oyun duyurusu yapıldı. PvP olacağı söyleniyor. PvP tabanlı bir oyun olacağı söyleniyor ama çok fazla bilgi yok açıkçası. Hani 3 yıl üstüne tekrar gelmesi, bu sırada arada bir kere stüdyosu değiştirilmiş. Hani yapımcı stüdyosu. Herhalde o arada bir sıkıntı oldu ama şimdi daha farklı bir yoldan giderek oyunu artık nihayete erdirmeyi düşünüyorlar. Pek fazla bilgi yok dediğim gibi. Bakalım çıktığını da göreceğiz ama
hayırlısı.
Sonuçta Crytek'ten geldiği için CryEngine kullanacağını tahmin ediyorum. En azından görsel anlamda bize bir şeyler sunacaktır.
Middle-earth Shadow of War ertelenmiş. Benim en çok üzüldüğüm haber bu oldu. Ağustos'tan Ekim'e ertelenmiş.
Bence zaten duyurulduğunda da çok acele duyuruldu. Hani çıkmasına çok yakın bir süreçte duyuruldu. Böyle 6-7 ay sonrasında çıkacak gibisinden. Şimdi tam beklediğim tarzda bir açıklama
acaba
oldu.
Acaba pazarlama için mi zaman ayırdılar kendilerine?
Belki de hani biraz da konuşulsun diye bir de artık genelde bir geleneksel bir şey oldu. Erteliyorlar ve sonra diyorlar ki işte daha iyi bir deneyim için şöyle olsun böyle olsun. Belli ki bir sıkıntı var yetiştiremiyorsun o tarihe.
Evet ya da hep konuşuluyor işte o süreçte yani, belki de.
Ama tabii ilk oyunuyla birlikte özellikle Nemesis sistemi gibi yenilikleriyle bayağı ses getirmişti. Bu oyunda da devam ettirebilirler.
Bu arada Bitcoin falan hiç madenciliği yapmayı denedin mi ya da hiç heves ettin mi?
Düşünüyorum.
Yani şu sırada Bitcoin dışında arkadaşlar başka yapabileceğiniz bir sürü para birimi çıktı.
Ethereum var, Ripple var.
Özellikle Ethereum mesela bu USB'den bağlanan özel kartlarla yapılamıyor. Sadece GPU üstünden yapılabildiği için son dönemde moda ve harcadığın elektriğe göre daha fazla kazandırıyor şimdilik. Millet ona yüklenmiş durumda ve özellikle madencilik bu sanal madencilik dediğimiz olayda, sanal para kasma olayında AMD'nin RX serisi GPU'larının bambaşka bir yeri var. Yani
özellikle 580.
RX 480 mesela net söyleyeyim 580'i geç 480 1080'i falan tokat manyağı yapıyor. 1080 orada SAMS falan okunmuyor yani. 1080 Ti falan yanına yaklaşamıyor o tarafta. Şu anda stoklar tükenmiş durumda. Ne 480 ne 570 ne 580 hiçbir şey bulamıyorsunuz Amerika'da.
Bundan dolayı oldu.
Herkes adammış. Biz de şimdi yukarı bir makine kurmayı planlıyoruz. Şaka bir yana Bunda şu anda gerçekten bir fırsat var. Zamanında Bitcoin yapanların hepsi şu anda zengin oldular. Gerçek
yani
anlamda
büyük
zengin
bir
oldular.
Borsa işlem hacmi var. İnanılmaz bir pazar evet. var orada. Sadece madencilik yapanlar değil, sırf bunları hani hisse yatırarak bunlar üzerinden bile
ya sorma. Zamanında Bitcoin işte 30 dolarlardan 2000 dolara geldi tane.
Şu an daha geçen hafta da bununla ilgili bir haber vardı. Bakmıştım 2800 dolar, 2200 dolar arasında böyle artıp azalıyor sürekli Bitcoin'in
değeri. Neyse hiç ona kafa yormayalım çünkü insan şey yapıyor. Keşke ile hayat yani dönmüyor keşke. Gerçekten. Devam edeceğiz. Dünyanın en büyük uçağı testleri hazır arkadaşlar. Bu büyük uçağı ne yapacaklar ki diyebilirsiniz. 117 metre kanat açıklığı işte.
İki uçak birleştirilmiş gibi duruyor bir de.
Aynen böyle daha geniş olan, futbol sahasından daha geniş olan uçağın 72 metrede kuyruk yüksekliği falan var böyle. Yok kuyruk yüksekliği 15 metreymiş bu arada onu söyleyeyim.
Genişliği.
Evet genişliği. Şey çok garip yani uçağın görüntüsü falan da çok garip. İki tane uçağı birleştirilmiş gibi duruyorlar.
Sanki uçamayacak bir şeymiş gibi de duruyor böyle evet, baktığın zaman.
Evet 6 motorlu, 6 jet motorlu falan. Bundan arkadaşlar çok yüksek seviyelere çıkılıp oradan roketlerin ateşlenmesi, uyduların daha uygun fiyatla yörüngeye yerleştirilebilmesi hedefleniyor. İşte 9000 metre yüksekliğe çıkıp oradan ateşleyecekler. Enteresan yani.
Yani bizi aşan konular. Resmen.
Henüz daha uçak ilk defa tekerlekli üstüne indirilmiş ama ilk roket 2019 yılında fırlatmayı hedefliyorlarmış. Bakalım gerçekten adamlar farklı işler için çalışıyorlar. Roketi fırlatmak özellikle uygun fiyat roketleri fırlatmak gitgide daha önemli bir hale geliyor. Neden? İşte dünyaya ücretsiz internet sağlayacağım 220 uydu yerleştireceğim falan diyorsun. Şimdi.
Yani eski hesapla bir de 220 ile çarptığın zaman evet. çok daha fazla maliyet
çok fark
çıkar.
Ediyor bu yüzden önemli bir konu. Bu arada hackerların araba çalma olayı ortaya çıktı Amerika'da. Çok enteresan San Diego'da arkadaşlar 150 tane Jeep Wrangler çalınmış. Şimdi hackerlar araba çaldı falan deyince insanların aklına şey geliyor işte arabayı uzaktan hacklediler.
Araba kendi geldi.
Aynen falan. Kendi geldi ya da kapılarını açtı içine bindiler motoru çalıştırdılar falan gibi geliyor. Daha çok hani bunu nerede gördük biz? Watch Dogs'ta gördük Ubisoft'un.
Ama aşağı yukarı benzer bir durum.
Ama hackerlar biraz daha farklı bir durum yapmışlar. Şimdi aracın üstünde bir seri numarası varmış. O pencerenin kenarında bütün arabalarda var artık okuyabiliyorsunuz onu. Oradan onu okuyorlarmış. Sonra gitmişler üreticinin sitesine eklemişler. Oradan database'e erişip bundan anahtar kodunu alıyorlarmış o seri numarasını.
Birebir çıkartıyorlar.
Anahtarı birebir çıkartıp kopyalayıp arabanın yanına gelip çalıştırıp Meksika'ya kaçıyorlarmış. Gibi. Aynen. Bu şekilde 150 araba çalmışlar. En sonunda yakalanmışlar. Ve şey deniyor yani sadece arabaların güvenliği değil, arabaların bu bilgilerin saklandığı database'lerin güvenliği de çok önemli.
Adamlar belki bu kadar doyumsuz olmasa 10 tane kaçırsa kimsenin haberi olmayacak.
Evet ama işte onlar kaçırdıkça kaçırıyorsun yani. Herhalde. O işe başkaları başladıktan sonra bırakamıyorsun.
Yöntem çünkü güzel yani sanki sahibi gibi biniyorsun hemen gidiyorsun
bir
Meksika'ya.
Bir de yapan da motor çetesiymiş. Yani motor çetesi
adamlar tam işlerini bulmuşlar ama ellerinde patlamış yani.
Bu arada protestoların hep böyle yapay şeyde düşünce gücüyle hareket ettirildiğini işte ya da belli kas hareketlerinin tekrar taklit edildiğini falan görmüştük. Japonlar farklı bir şey denediler. Ayak hareketleriyle kolları hareket ettirme. Aslında fantastik bir olay evet. ve iyi düşünülmüş. Böylece sadece kollarını kaybetmiş insanlar değil. İki tane kol olana bir ekstra iki kol daha veriyorlar yani.
Yetmiyorsa eğer. Evet. İlginç bir şey yapmışlar. Yani ayakta bir sensör var. O sensör onun nerede olduğunu takip ediyor. Ve siz ayağınızı böyle sıkarak parmaklarınızı oynatarak onun elinizi böyle açıp kapatabiliyorsunuz. Hatta adam videoda gösteriyor böyle kendisi bir şey tutuyor. O diğer yapay kolla da lehim yapıyor. Da hani işte. Yanlışlıkla ayağına biri çarpsa eline lehim koyacaksın. O da biraz sıkıntı ama güzel yani gelişmeye açık bir
gelişmeye
teknoloji.
Çok açık ve bana çok mantıklı geldi. Ayağınla bir şeyleri kontrol edebilmek. Hı. Eğer hani kollarını kaybetmiş kişinin ayakları sağlamsa yapılamayacak bir şey değil ve hatta daha hassas hareket ettirebilir yani, kolu.
Sonuçta kendi hareket ettiriyor ve dokunma hissini de veren bir durum varmış.
Bak şimdi eskiden ne yapıyorlardı? Kas hareketleri, işte senin beynini okuma, oradaki düşüncene göre hareket ettirme falan ne kadar karmaşık. Halbuki ne kadar bir pratik yol var. Yani. Köşede hiç denenmemiş, yapılmamış ve daha hassas hareket edebiliyorsun. Her zaman arkadaşlar gerçekten aynı yöne doğru giden farklı yollar keşfedilebiliyor. Yani daha pratik işler yapabiliyorsunuz.
Aynı ortam bir birleşip daha farklı sonuçlar da elde ettirebilirler
evet,
bize.
Çok hoşuma gitti. Mantık çok iyi ve eminim ki birçok insanın da hayatını kolaylaştırabilecek bir gelişme. Yani burada yer vermek istedim o yüzden de. Bu arada HTC Vive artık kablosuz diye bir haberimiz var ama zaten uzun bir süredir bir Çinli firma kablosuz kit üretiyordu onun için. Bu sefer Intel'le gidilen işbirliğiyle aslında Wi-Fi standardı üstünden 802.11ad standardı
ki
üstünden
de. Ki bugüne kadar
de,
çok kullanılmayan bir
evet,
standart.
Bunun da yapılabildiği gösterildi. Önemli bir gelişme bu. Neden? Çok yaygın kullanılan bir standart ve Wi-Fi standardı olduğu için router'ınız üstünden de belki kullanabileceksiniz. Gecikme olmadan özel bir sıkıştırma teknolojisiyle beraber Vive'ı kullanabilmişler kablosuz olarak. Henüz daha geliştirme aşamasında ama bence önemli bir gelişme. İyi
önemli,
olmuş.
Tabii ki de ama bir de gördüğüm kadarıyla videolarda adam başının üstünde tutuyor bunu. Hani başına doğru gelecek o sinyaller nasıl bir radyasyonun altında maruz kalacaksın.
Şimdi cep telefonuyla konuşuyorsun. Bir de bu arada şeyi ayırmak lazım. Yani elektromanyetik dalgayla bu Wi-Fi'de falan kullanılan radyasyon farklı bir şey. Eğer gerçek anlamda o dediğiniz gibi radyasyon yaysaydı bu elektronik her anteni olan cihaz zaten gebelmiştik ya da çoktan mutasyona uğramış nice kaplumbağa olmuştuk yani. Öyle söyleyeyim. Ne yazık ki tabii mutasyon da nice kaplumbağa olarak dönmüyor, bize kanser olarak dönüyor. Yani. Hani özel güçler edinmiyoruz.
Ama görebildiğimiz kadarıyla tepkime süreleri gayet iyi. Anlatım sırasında oynarken sıfır gecikmeydi evet. Neredeyse.
Ben Çinlerin kitini denemiştim, o da bayağı iyiydi. Onda da hiç gecikme
falan demek ki orada bir şeylerin yapılabildiğini gördüler, hemen kendileri resmi bir şekilde el attılar.
Büyük ihtimalle. Intel işbirliğine gidilmesi de geleceği olduğunu gösteriyor olayın. Bu arada Nvidia tarafından açıklama vardı. GTX 1050'nin aşağısını görmeyeceksiniz şeyde diye oyuncu bilgisayarlarında.
Gördük.
MX150'yi gördük. 1030'a denk gelen bir GPU.
Ama sonuçta 1030 değil yani.
Evet. 384 shader ünitesine sahip. İşte 4 GB'lık 64 bitlik GDDR5 bellekleri var. 2 GB'lık versiyonlarını da göreceğiz. Böyle bir GPU yaptılar. Daha çok şey için CSGO oynayan, yani işte MOBA oyunları seviyesi. Oynayanlar, giriş seviyesi oyuncular için. 940 MX'in yenilenmiş versiyonu gibi diyorlar. Kötü değil aslında bana sorarsanız. Çünkü şöyle bir dizüstüye girebilecekse eğer girsin.
Yani zaten...
Beni
ona
Intel'in daire GPU'sundan kurtarsın da ne oluyorsa olsun yani gerçekten de. Bir de keşke şeyden kurtulabilsek şu dizüstülerde tamamen. Yani Intel şu işlemcileri GPU koymasın ya, harici GPU'lu makinalarda. İğrenç oluyor. Gerçekten çok zorlaştırıyor işi ve sürücü denetiminde.
Yani ayırması mı zor diyeceğim işlemciden
ya
ama.
Ya sıkıntı. Keşke onu kapatıp direkt şeyden çalışsak. Yani... Boşver pil ömrünü falan yani. Çok büyük sıkıntı yaratıyor gerçekten profesyonel anlamda kullanmaya başladığınızda.
Bize bile bazen sıkıntı yaratıyor. Mesela diyoruz bu oyunun grafikleri niye böyle vermiyor? Ha, meğerse Intel'e geçmiş ekran kartı, haberimiz yok.
Ya oyunu geçtim. Masa üstünde çalışırken şu anda mesela ben dizüstü ister istemez ofisteyken ekstra monitör bağlıyorum. Bir monitör Intel'in üstündeki GPU'dan çıkıyor. Bir monitör Nvidia'dan çıkıyor. Ayarlayamıyorsun da. Ve geçişlerde çoğu zaman mavi ekran hatası. Çok zorlarsan sıkıntı yaşıyorsun. Ne yapmanız gerekiyor? Windows'un ayarlarına girip Intel'in GPU hızlandırmasını kapatmanız gerekiyor. Kapattığımda da bu sefer diğer ekranda görüntülediğim görüntülerde GPU hızlandırma çalışmıyor. Böyle saçma sapan bir sürü şey yaşıyorsunuz. İğrenç ötesi bir durum söz konusu. Far Cry 5'in co-op modu sadece online oynanabilecekmiş. Split screen yok yani.
Yani zaten pek split screen olmasını beklemiyorduk ama Far Cry 5'ten açıkçası ben umutluyum. Yani haberin çok fazla detaylandırılacak bir tarafı yok ama hani bu kule sistemini kaldırmış olmaları bile bütün Ubisoft oyunlarında gördüğümüz Far Cry 5 açısından önemli bir gelişme. Şimdi co-op modu nasıl bir deneyim sunacak, o da önemli. Hani hikaye anlamında bize neler sunacaklar. Hep 3'ten sonraki oyunlar hep 3'ün taklidi gibiydi çünkü orada tutmuş formülü devam ettirdiler. Bu sefer yenilikçi bir şeyler yaparlarsa her yönüyle single'ıyla da co-op'uyla da daha eğlenceli olacak.
Bu arada Gold Edition 329 lira, Steam'de 299 lira, bu nasıl bir fiyat ya?
Daha öncekilerde de öyleydi açıkçası. Far Cry 4'te de hatta daha bile fazla olabilir. 369 lira Gold Edition gibi fiyatları vardı. Yani ne yazık ki böyle.
Bu arada Need for Speed 2017 bugün tanıtılacak diye bir haberimiz var. Tanıtıldı mı ya, videosu çıktı mı?
Saat 4'te tanıtılacak Türkiye saatiyle.
Evet, biz de bunu sabah saatlerinde çekiyoruz 12'de.
Evet, sabah 12'de çekiyoruz.
Sen videoyu koyarsın buraya. Dur şey yapalım, marka sesi çıkamıyor. Oo tamam. Bayağı iyiymiş. Oo arabaya bak.
Ama
çok şey vaat ediyor.
Montajı o saatten sonraya bırakırsam koyarım bunun haberine.
Evet ya, en azından koyalım sadece yani. O kısmı bırak. O videoyu da buraya koyarsın. Biz izlemiyoruz arkadaşlar. Bu videoyu görmedik, siz görüyorsunuz.
Ama en azından yayınlanan görsel üzerinden birkaç bir şey söyleyebiliriz. Öyle bir görsel yayınlamışlardı ki duman altında böyle. Arabanın plakası işte Kaliforniya mı yazıyor, arka plandaki mekanlar nelerdir, insanlar araştırmış da işte görselin renkleriyle oynamışlar. Gerçek dünyadaki haritadaki bazı bölgelerle karşılaştırmışlar, işte Las Vegas olabilir, San Francisco'da geçebilir diye söylentiler var. Açıkçası bir önceki oyunun üstünde neler koyacak orası merak konusu. Çünkü benzer bir şey mi yapacaklar yoksa bambaşka bir şeye mi yönelecekler onu bilmiyoruz sadece
ya
şu an.
Ya gece gündüz döngüsü, daha fazla özelleştirme, düzgün özelleştirme, araçta biraz daha kontrolleri elden geçirme kısmı. Bir de bana sorarsan artık otomobil yarışlarında şunu yapmaları lazım. Sahip olma garaj kavramlarını Grand Theft Auto 5 gibi karakterinin arabadan çıkabildiği, gezebildiği bir dünyayla birleştirmeleri lazım.
Onu bir kere denediler arabadan çıkmayı, ondan sonra bir daha denemediler.
Test Drive'da vardı aslında benzer bir dünyaya oluşturma. Evet. Onda tabii yine sınırlıydı ama evin olabiliyordu.
Yani.
Arkadaşlar edinebiliyordun filan. Test Drive'da neden devam edilmedi oyunu anlamadım. Her mükemmel şey bir tane mükemmel yapılıyor, ikincisini de öldürüyorlar, bitiyor.
Acaba hani vizyon sıkıntısı mı var firmalarda, ha, bilemiyorum garip. Ama... Yani Need for Speed yine kendi tarafında yine arcade'in dibine vuran bir oyun olacaktır. Duvarlara sürte sürte evet. Viraj alabildiğin bir oyun yani, ta ötesinde bir şey beklemiyorum.
Beni üzen Underground'dan sonra Underground 2 ile zirveye çıkıp ondan sonra seriyi tamamen bitirmeleri.
Hala da herkes diyor bir Underground 3 çıksa ya da Underground'ın devamı niteliğinde bir oyun olsa. Bir önceki oyunda aslında birazcık denediler ama O da yemedi yani.
Yemedi, olmuyor gerçekten. Hayırlısı bakalım ne olacak. İnşallah sevenlerini üzmez. Ben Need for Speed serisini hep merak ederim. Severim.
Umarım neden? Videoyu beğenmişsinizdir.
Evet, yani videoyu bilmiyoruz daha şimdi ama. Ben de izleyeceğim işte saat 4 olduğunda. Twitter'dan falan paylaşırız artık izlenimlerimizi.
Siz şu an izliyorsunuz tabii.
Siz izliyorsunuz tabii. Şanslısınız. Sizi gidi sizi. Bu arada arkadaşlar ikisi birin sonuna geldik. Birazcık alelacele çektiğimiz programlardan bir tanesi oldu. Neden? Ben dün indim aslında uçaktan ve jetlag metlag, yorgunluk morgunluk derken gözümü bugün açtım, ofisteyim. Yarın tekrar uçacağım. Yine uzun bir uçuş olacak. Sonrasında gelip Ankara var. Ankara'dan dönüyorum, Londra'ya gidiyorum falan. Of. Böyle bir combo çekiliyor şu sıra
Ramazan
bana.
Ramazan boyu seferi.
Evet, ne yazık ki Haziran boyu böyle geçti. Bereketiyle geldi. Mil topluyoruz bol bol. Evet. Bir tek o var katkısı olarak. Gerisinde yoruluyoruz gerçekten de. Tayvan nasıldı derseniz eğer, Tayvan'da beni en çok mest eden şey uçaktan inip 10 dolara aldığım bir haftalık hattın sınırsız 4.5G sunması. Upload, download hiçbir şekilde sınırlama olmadan çatır çatır her yere ulaşabilmem oldu. Tayvan'da hava çok kötüydü. Yani nasıl kötüydü? Sürekli olarak bir fırının içindeymişsin gibi. Kulak arkana var arasıya. Pişiyorsun abi. Çok enteresan. Nem Türkiye'de mi? De öyle yerler vardır. Nem var, nefes alamıyorsun. Nefes alamadım yani net. Hava kirliliği çok yüksekti bizim gittiğimiz dönemde. Nefes alırken de içinde bir his var.
Ya alıyoruz ama.
Eğleniyoruz, alıyoruz ama yani filan diye. Dışarıdan içeri girdiğinde o hava aldım filan, dünya varmış diyorsun. Böyle bir ya memleket. Ve bize şey dediler, çok şanslısınız bugünlerde havalar serin filan dediler.
İyi kişi Adana gibi herhalde Ramazan'da.
Bunu sıcağı nasıl filan dedim yani. İnsanlar yapışırlar yere, kalkamazsın. Onun haricinde donanım dünyasındaki gelişmeler heyecan verici. Erdi sizlere aktarmaya devam ediyor. Ben elimdekilerin hepsini YouTube'a yükledim, şimdi siteye atacağım. Oradan şey yaptım çünkü hızlı hızlı çekip.
Tempo bayağı yoğun.
Evet, tempo tarafta yoğundu. Telefon üstünden hemen yükledik. Erdi de siteyle eşlenik gidiyor. Ama en azından hızlı bir şekilde elimizdekileri göstermiş olduk. Türkiye'den de çok az site katılabildi. Teknoloji yayını bu sefer Computex'e. Tayitra desteğini kesti çünkü. Tayvan Excellence destek veriyordu ve çok fazla insan gidiyordu. Yani bütün bildikleri mecralar gidiyordu. Bu sefer gidemediler. Biz donanım haber ailesi olarak çok şanslıydık. Herkesin gittiği dönemde bir kişi katıldığımız fuara, kimsenin gidemediği dönemde iki kişi katıldık. Yani gerçekten öyle bir şans oldu. Şimdi Amerika'da yine Türkiye'de çok az mecranın katıldığı bir yayına, etkinliğe katılacağız. İzleyecekler zaten, onu söyleyelim. Londra'da Türk Telekom bir etkinliği var. Belki orada eğer yakalayabilirsek yetkilileri, KOTO ile ilgili orada da bir röportaj yaparız onlarla beraber. Nedir ne değildir görürüz. Ankara'ya gideceğimiz konu işte Bilişim Teknolojileri Kurulu Başkanı'yla beraber olacağız. Makamında kabul edecek bizi. Eğer kabul ederse orada bir röportaj yapacağız. Etmezse de bir söyleşi yapar. Söyleşiden notlarımızı yayınlarız. Öyle bir şey yapabiliriz. Yazı olarak yayınlayabiliriz onu. Sizler için arkadaşlar çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah yararlı olacağını düşündüğümüz içeriklerle döneriz. Buradan bir şeyler çıkartırız.
Donanım tarafı bayağı yoğun. İnşallah oyun tarafında da
şimdi o oyun tarafında şöyle yani E3'te canlı yayınlarla bölüm sonu canavarı ekibi sizlerle beraber olacak. E3'te bu sefer yokuz. E3'te de bu sefer Türkiye'de en geniş katılım olduğu dönemde biz gidemiyoruz. Öyle bir durum söz konusu ama siz gittiğinizde tam olarak anlayamamış da ben gittiğimde gördüm. E3'e gitmek yerine burada kalıp canlı yayınları buradan takip edip içerik olarak ulaştırmak kullanıcı açısından daha iyi.
Daha da hızlı oluyor burada.
Çok daha hızlı oluyor ve daha çok içerik ulaştırıyoruz. Yani. Orada çok fazla koşturmacadan dolayı E3'ten sonra yayınlayabiliyorsun birçok şeyi.
Öyle bir sıkıntı oluyor.
O da kaçıyor. Burada taze taze canlı yayınlarla beraber olacak arkadaşlarımız. Ki bölüm sonu canavarı ekibi niyetli aynı zamanda. Denk gelecek. Onlar seferi falan değiller. Bakalım denk getirecekler. İnşallah onlar için de çok ağır olmaz. Çünkü Amerika saatiyle vurduğumuzda çok değişik saatlere denk geliyor yani Türkiye'de.
Sahurdan sonraya denk
geliyor. Sahurdan sonraya denk geliyor. En azından sabah kalktığınızda YouTube üstünden izleyebileceksiniz. Ben size tavsiyem YouTube üstünden yapın canlı yayınları.
Ya öyle olur zaten.
Hiç şey yapmayın. Twitch'e mi Twitch'e uğraşmayın. En azından YouTube'da kayıtlı kalsın. İnsanlar uyandığında da YouTube'dan neymiş ne değilmiş izleyebilsinler.
Zaten yayın tarihleri, saatleri belli olduğu zaman onları da sistemin üzerinden duyururuz. Takip edersiniz. Hatta YouTube'dan da veririz.
Görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. Tunağını bol bol göreceksiniz zaten canlı yayınlarla. Hoşçakalın.
Tayvan Excellence ikisi biri sundu.